Ayrım 38.
Soru zamirleri şunlardır. 425. Kim? Bu insanlar için kullanılan soru zamiridir. Kim zamirinin çekiminde isimlerden farklı bir durum yoktur. Çekim ekleri getirilince kök değişmez. Fakat bu zamirin edatlara bağlanması isimlerdeki gibi değil, şahıs ve işaret zamirlerindeki gibidir. Yani ile, için gibi edatlarına genitifle bağlanır. Kimin ile edatına bağlanması bugün kiminle şeklindedir. Yani edat bu birleşmede ekleşmiştir. Eskiden de vezin icabı olarak bu ekleşme görülebilir. İlk zamanlarda tabii edat, edat yapısı ile kullanılmıştır. Bu birleşmede genitif eki ise hiç ihmal edilmemeli. Kimle şeklinin yanlış olduğu, kiminle şeklinde kullanmak gerektiği unutulmamalıdır. Kimin için edatı ile birleşmesi de kimin için şeklindedir. Bunu da kim için şeklinde kullanmamaya dikkat etmek gerektir. Kimin gibi edatı ile birleşmesi de normal olarak kimin gibi şeklindedir. Fakat bugün kim gibi şeklindeki kullanışında da bir aykırılık hissedilmemektedir. Kim zamiri başka kelimelerle birleşerek kimse, kim ise, eskiden kullanılan kimsene, kimesne, kim ise ne, kimerse, kim erse, kimse gibi yeni kelimeler de meydana getirmiştir. 426. Ne? Bu insan dışında kalan canlı, cansız varlıklar için kullanılan soru zamiridir. Ne'nin çekimi de kimde olduğu gibi isimlerden farksızdır. Yani değişmeden sonuna isim çekim ekleri getirilir. Yalnız bu kelimenin genitifinde su kelimesinin genitifinde olduğu gibi kök vokalle bittiği halde nin eki yerine in eki getirilir. Ne tire ye tire in neyin gibi. Normali nenindir ve böyle kullanıldığı da görülebilir. Aynı çekim hususiyeti bu zamirin iyelik şekillerinde de görülür. Normal iyelikleri nem, nen, nesi, nemiz, neniz, neleri iken bunların yerine neyim, neyin, neyi, neyimiz, neyiniz, neleri şekillerinin daha çok kullanıldığı görülmektedir. Yalnız nesi şekli neyi şekline tercih edilmektedir. Ne zamirinin edatlara bağlanması ise isimlerden farksızdır. İle, için gibi edatlarına genitif ekiyle değil, doğrudan doğruya bağlanır. Ne gibi, ne için, ne ile gibi. Bunlardan ne ile edatı ekleşerek ne ile şeklinde de kullanılmaktadır. Ne için ise bir yandan bu şeklini muhafaza etmiş, bir yandan da birleşerek niçin zarfını meydana getirmiştir. Ne zamirinin kendisinden sonra gelen kelimelerle geçici veya kalıcı olarak birleşmesi eskiden beri çok görülür. Ni deyim, ne ideyim, neylersin, ne eylersin, ne olur, ne olur gibi geçici birleşmeler daha çok vezin zarureti yüzünden ortaya çıkan ve kullanılan şekillerdir. Kalıcı birleşmelerde ise yan yana gelen iki kelime birbirleriyle sıkı bir şekilde kaynaşarak ayrı ve yeni bir kelime meydana getirirler. Bunlarda bazen birleşmenin aslı bile anlaşılmaz. Ne ile aranın birleşmesinden doğan nere bunlardandır. Bu nerede ve ne gibi bir soru zamiri olup yer isimlerini sormak için kullanılır. Bir hal zarfı olan ve ne ile içinin birleşmesinden çıkmış bulunan niçin de bunlardandır. Soru sıfatı ve hal zarfı olan nasıl kelimesi de bu şekilde ne ile asılın birleşmesinden çıkmıştır. Nesne ismi de yine böyle bir birleşme ile ne ise neden çıkmıştır. Bunlara eski Anadolu Türkçesindeki nite, ne, tek, niçin, nasıl, ne gibi, nişe, ne işe, niçin, nasıl, nice, nişün, ne, iş, tire, i, tire, ne işin, niçin zarflarını da ekleyebiliriz. Eski Anadolu Türkçesi ile Osmanlıca'daki kimsene, kimesne, kim ise ne kelimelerinde ise ne sondadır. Ne kelimesinin vokali bazen i'ye dönebilmektedir. Nice kelimesinde böyle olmuştur. Nice aslında neçe eşitlik şeklinde çıkmış, uzun zaman niçe şeklinde kullanıldıktan sonra son zamanlarda nice şekline geçmiştir. Nice, niçe, nasıl, ne kadar, çok manaları ile soru sıfatı, hal zarfı veya azlık çokluk zarfıdır. yani ne'nin eşitlik hali manasını taşımaktadır. Eski Anadolu Türkçesinde bundan yapılan niçeme, niçe ile eski Türkçedeki me dahi edatından veya neme, nemu'ye benzetilerek yapıldığı anlaşılmaktadır. Kelimesi ise her ne kadar, ne kadar gerçi manalarına gelmektedir. Normal eşitlik şekli olarak kalan nece ise yalnız dil için kullanılan hal zarfı durumuna girmiştir. Ne'nin datif şeklinden de böyle bir i değişmesiyle ayrı bir manada kullanılan yeni bir kelime meydana gelmiştir. Ne'nin normal datifi neye şeklindedir. Bundan çıkmış olan niye kelimesi ise datifliği unutularak niçin manasına gelen zarf durumuna geçmiştir. Normal ablatif neden yanında neden, niçin zarfı da böyledir. 427. Asıl soru zamirleri olan bu, kim ve neden başka soru sıfatlarının iyelik şekilleri de soru zamiri gibi kullanılırlar. Hangisi, kaçı gibi. Zaten iyelik ekleri getirildikleri isimlerin bağlı oldukları nesneleri, şahısları ifade etmeleri dolayısıyla bir çeşit temsil vazifesi görerek eklendikleri birçok kelimeleri bu arada soru ve belirsizlik sıfatlarını zamir durumuna sokarlar. Fakat bu iyelik şekillerine zamir dememek, iyelik şekli olarak ad vermek lazımdır. Çünkü bunlar isim kök ve gövdeleri değil, bir çekim eki almış çekimli şekiller, ileride göreceğimiz iyelik grubu adındaki kelime grubunun birer parçasıdır. Onun için bunların bilhassa soru ve belirsizlik sıfatları ile yapılanlarının zamir gibi kullanıldıklarına dikkati çekecek, fakat bunlara bir kelime çeşidi, bir isim çeşidi olan zamir adını vermeyeceğiz. Demek ki bileceğimiz şey, soru ve belirsizlik sıfatı olarak kullanılan isimlerin iyelik şekillerinin zamir gibi kullanıldıklarıdır. Belirsizlik zamirleri 428. Bunlar nesneleri belirsiz bir şekilde temsil eden zamirlerdir. Asıl belirsizlik zamirlerinin sayısı çok az olup bunlar kimse, kim ise, eski Anadolu Türkçesinde ve Osmanlıca'daki kimsene, kimesne, kim ise ne, özge, başkası, ayruk, başkası, kamu, herkes gibi kelimelerdir. Bunların da bir kısmının birden çok kelimeden geldiği görülmektedir. 429. Belirsiz olarak temsil etme işi, Türkçe'de daha çok belirsizlik zamiri gibi kullanılan iyelik şekilleriyle karşılanır. Biraz önce soru zamirlerinde de işaret ettiğimiz gibi bilhassa belirsizlik sıfatlarının, bu arada bazı soru zamiri ve zarfların iyelik şekilleri belirsizlik zamiri gibi kullanılırlar. Biri, bazısı, başkası, hepsi, hepisi, kimi, kimisi, birisi, hepimiz, biriniz, kelime gruplarından birkaçı, birçoğu, her biri, hiçbiri, birçoğumuz, hiçbiriniz gibi. Kim zamiri yalnız insanlar için kullanıldığı halde buradaki kimi, kimisi şekli bütün nesneler için kullanılır. Bunların zamir yerinde kullanılan iyelik şekilleri olduğunu, bunları asıl zamir saymamak gerektiğini tekrar hatırlatalım. 430. Türkçe'de yabancı asıllı falan filan kelimeleri ve bunların falanca filanca şekilleri belirsizlik sıfatı oldukları gibi tek başlarına tam bir belirsizlik zamiri olarak da kullanılırlar. Yine Arapçadan gelen ve belirsizlik sıfatı olarak da kullanılan şey kelimesi de tam bir belirsizlik zamiri olarak kullanılır. Bu kelimeye de bazen çifte iyelik eki getirilir. Şeyi yanında şeyisi gibi. 431. Belirsizlik zamirlerine ki sıfat ve zamir yapma eki ile yapılan öteki, beriki, deminki, alttaki, dağdaki, benimki, seninki gibi kelimeleri de katabiliriz. Yalnız bunlarda belirsizlik içinde bir yerini veya sahibini belirtme ifadesi olduğunu da unutmamalıyız. Hatta bu yüzden benimki, seninki gibi şekillere mülkiyet zamiri adı bile verilir. Sonra öteki, biriki gibilerinde işaret ifadesi de yok değildir. Fakat mülkiyet ve işaret ifadelerine bakarak bunları ayırmak doğru değildir. Hepsini burada yaptığımız gibi belirsizlik zamirleri arasına sokabiliriz. 432. Bunlardan başka ileride kelime grupları bahsinde göreceğimiz ev mev, ağaç maaç gibi Tekrarlardaki ikinci kelimelerin belirsiz temsil vazifelerine bakarak bunları da belirsizlik zamiri gibi görmek mümkündür. Fakat başlı başına var olmayan, ancak tekrar içinde bir şey ifade eden bu kelimeleri zamirler arasına sokmak doğru değildir. Yalnız esas fonksiyonları temsil olan zamirlerden bahsederken, falan filan vesaire yerini tutan bu kelimelerin de temsil vazifesi gördüklerine işaret edebiliriz. Bunlar tekrar unsurlarıdır ve tekrar unsurları olarak kelime grupları bahsine girerler. Bağlama zamirleri 433. Bu zamir bir kelimeyi, bir kelime grubunu, bir cümleyi, bir kelimeye, bir cümleye bir temsil ifadesi içinde bağlayan kelimedir. Türkçe'de bir tek bağlama zamiri vardır. Kim? Tek başına soru zamiri olan bu kelime birbiriyle ilgili iki dil birliği arasında bağlama zamiri olarak köprü vazifesi görür. Kim bağlama zamiri olarak eskiden beri kullanılmış ancak son zamanlarda yerini ki bağlama edatına bırakmıştır. Türkçe'ye Farsçadan geçmiş olan ki Osmanlıca'nın sonlarına kadar Türkçe kim zamiri ile yan yana kullanılmış, sonra bu sahaya tamamıyla hakim olmuştur. Farsça'da tek başına da kullanılan, yani zamir olan bu ki Türkçe'de yalnız edat olarak görünür. Türkçe'de tek başına kullanılmaz ve bir mana ifade etmez. Ancak dil birlikleri arasında bağlama vazifesi görür. Demek ki Türkçe'de bir bağlama edatıdır. Bağlama edatı eskiden kullanılan kimdir? Zaten bağlama zamiri edat fonksiyonunda olan zamirdir. Bir temsil ifadesi taşımakla beraber bu temsil ifadesi belirli değildir. Bağlama vazifesi görürken asıl kelime manasını kaybederek tam bir edat durumuna girer. Onun için ki edatı kim zamirinin yerini tutabilmiştir. Hülasa ki'ye bağlama zamiri değil, bağlama edatı demek lazım geldiğini unutmamalıyız. Fiiller 434. Fiiller hareketleri karşılayan kelimelerdir. Hareket kelimesini burada tabii geniş manası ile alıyor ve nesnelerin zaman ve mekan içindeki her türlü yapma, olma ve durmaları için kullanıyoruz. Evvelce de söylediğimiz gibi kainatta biri nesne, diğeri hareket olmak üzere iki unsur vardır. Nesneler canlı, cansız, maddi, manevi bütün varlıklar ve mefhumlardır. Hareketler ise nesnelerin zaman ve mekan içindeki yer değiştirmeleri, oluşları, kılışları, duruşları, hülasa her türlü faaliyetleridir. Nesneler varlıkları kendileri ile kaim olan unsurlardır. Hareketler ise varlıkları ancak nesnelerle kaim olan unsurlardır. Kainatta bulunan iki unsur arasındaki bu fark, onların dildeki karşılıkları olan isimler ve fiilleri de birbirinden kesin çizgilerle ayrılan dil birlikleri haline sokmuştur. Nesneleri tek tek mücerret olarak karşılayan isim, kök ve gövdeleri, manalı ve tek başına kullanılan dil birlikleridir. Hareketleri nesnesiz, mücerret olarak karşılayan fiil, kök ve gövdeleri ise, manalı fakat tek başına kullanılamayan dil birlikleridir. Bunların kullanış sahasına çıkabilmeleri için karşıladıkları hareketlerin çeşitli nesnelere bağlanması, bu bağlanmayı ifade etmek için de kendilerinin çeşitli münasebet kalıplarına dökülmeleri, hareketi nesneye bağlayan çekimli şekillere girmeleri lazımdır. Demek ki fiiller, kelimeleri yapı bakımından incelerken de gördüğümüz gibi dilde daima çekimli şekiller halinde bulunurlar. O halde fiilleri incelemek demek, onların çekimli şekillerini ele almak, onları çekimli şekilleri içinde incelemek demektir. İşte burada da bunu yapacak, yani fiillerin çekim şekillerini gözden geçireceğiz. Zaten fiil kök ve gövdeleri hakkında kök ve gövdeleri incelerken yeter derecede bilgi vermiştik. Burada ise onları kullanış sahasına çıkaran çekimli şekiller üzerinde duracağız. Fiil çekimi ve çekimin ifade ettiği şeyler. 435. Fiillerin çekimli şekilleri en az 4 şey ifade eder. Bu 4 şeyi çekimli fiil teşkil eden 3 unsur meydana getirir. Bu unsurlardan birincisi fiil kök veya gövdesidir. Fiil kök veya gövdesi mücerret hareket ifade eder. İkinci unsur şekil ve zaman ekidir. Bu unsur fiil kök veya gövdesinin karşıladığı hareketin bazen yalnız şeklini, yani ne şekilde kullanış sahasına çıktığını, bazen de şekliyle birlikte zamanını gösterir. Demek ki ikinci unsur bir yandan şekil, öte yandan zaman olmak üzere iki şey ifade eder. Çekimli fiildeki üçüncü unsur ise şahıs ikidir. Bu unsur hareketin bağlandığı şahsı, yapan veya olan şahsı ifade eder. Şu halde bir çekimli fiilde fiil kök veya gövdesi, şekil ve zaman eki, şahıs eki olmak üzere en az üç unsur vardır. Bu üç unsur kaydettiğimiz sıraya göre, yani önce fiil kök veya gövdesi, sonra şekil ve zaman eki, en sonra da şahıs eki olmak üzere arka arkaya gelirler. Çekimli fiil bu üç unsuru ile hareket, şekil, zaman, şahıs olmak üzere dört şey ifade eder. Kısacası çekimli fiil şekle, zamana, şahsa bağlanmış bir hareketi karşılayan kelimedir. Geçişli fiiller, geçişsiz fiiller. 436. Fiil kök veya gövdelerinin karşıladığı hareketler iki çeşittir. Bunlardan bir kısmında hareketin yönü dışarıya doğrudur, tesir edeceği nesne bağlı olduğu şahsın dışındadır. Böyle hareketleri karşılayan fiillere geçişli fiiller diyoruz. Geçişli fiiller bir yapma ifade ederler. Fiilin gösterdiği hareket yapana değil, yapanın dışında bir nesneye yönelir, tesir eder. İkinci çeşit hareketlerde ise hareketin yönü içe doğrudur. Tesir edeceği nesne bağlı olduğu şahıstır. Böyle hareketleri karşılayan fiillere de geçişsiz fiiller diyoruz. Geçişsiz fiiller bir olma ifade ederler. Fiilin gösterdiği hareket yapana yönelir, yapana tesir eder. Onun için bu fiillerde şahıs yapan değil, olandır. İşte fiil kök ve gövdeleri yapma veya olma ifade etmelerine göre geçişli, geçişsiz olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bu yapma veya olma, bu geçişli geçişsiz ana bölümleri içinde fiiller nesne faaliyetlerinin cinsine göre tabii çeşit çeşit hareketleri karşılarlar. Bu hareketler içinde aynı cinsten olanlar vardır. Bunlara göre de fiiller bir takım çeşitlere ayrılırlar. Dönüşlü, dönüşsüz, aktif, pasif, meçhul, ortaklaşmalı, paktitif gibi. Bunları gövde bahsinde de görmüştük. Burada ayrıca ele almayacağız. Zaten diğer kelimelerle münasebet bakımından fiillerin bilhassa geçişli, geçişsiz olmaları mühimdir. İleride kelime grupları ve cümleler bahsinde fiillerin geçişliliklerine, geçişsizliklerine göre muameleye tabi tutulduklarını göreceğiz. Onun için burada çekimli fiilin birinci unsuru olan fiil kök veya gövdesi üzerinde dururken yalnız geçişli, geçişsiz farkına işaret etmekle yetiniyor ve çekimli fiilin diğer unsurları olan çekim eklerine geçerek fiil çekimini incelemeye başlıyoruz. Fiil çekimi, şahıs ekleri. 437. Şahıs ekleri, çekimli fiillerde hareketi yapan veya olan şahsı ifade eden eklerdir. Fiil kök ve gövdeleri çekimli hale girerek kullanış sahasına çıkarken önce şekil ve zaman eklerini alırlar. Şekil ve zaman ekleri ise yalnız bir çekimde, bir kipte aynı zamanda şahısta ifade ederler. Diğer bütün çekimlerde, bütün kiplerde ise şahsı belirtmek için şekil ve zaman eklerinden sonra şahıs eklerinin getirilmesi gerektir. Demek ki şahıs ekleri, şekil ve zaman kalıbına dökülmüş hareketin şahsa bağlanması için kullanılan eklerdir. Bir çekimde, bir kipte aynı zamanda şahıs ifade eden şekil eklerini de şahıs ekleri sayarsak, Türkçe'de üç tip şahıs ekleri olduğunu görürüz. Birinci tipteki şahıs ekleri. 438. Birinci tipteki şahıs ekleri şahıs zamiri menşeli olup bugün görülen geçmiş zaman, şart ve emir dışındaki çekimlerde yani şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman, öğrenilen geçmiş zaman, istek, gereklik çekimlerinde kullanılan eklerdir. Bu ekler şunlardır. Teklik. Birinci şahıs im, um, üm. İkinci şahıs sın, sin, sun, sün. Üçüncü şahıs, yok. Çokluk, birinci şahıs, ız, iz, uz, üz. İkinci şahıs, sınız, siniz, sunuz, sünüz. Üçüncü şahıs, lar, ler. Tabii bunlar birinci tipteki şahıs eklerinin bugünkü şekilleridir. Asılları olan şahıs zamirlerinden bu şekillere gelinceye kadar bu eklerde şüphesiz birçok değişiklikler olmuştur. Dediğimiz gibi şahıs zamiri asıllıdırlar. Türkçe'de başlangıçta bu tip fiil çekimleri şahıs zamirleriyle yapılırdı. Normal olarak çekim mesela geniş zaman çekimi şöyle idi. Teklik, birinci şahıs bilir, men, ben. İkinci şahıs bilir, sen. Üçüncü şahıs bilir, ol. Çokluk, birinci şahıs bilir, biz. İkinci şahıs bilir, siz. Üçüncü şahıs bilir, olar. Eski Türkçe'de görülen geçmiş zaman ve emir dışındaki bütün çekimler, şart şekli de dahil olmak üzere bütün fiil çekimleri böyle yapılırdı. Eski Türkçe'de bu çekim şeklinin yalnız üçüncü şahıslarında değişiklik olmuştur. Teklik üçüncü şahıs eki yerinde olan ol sonradan kullanılmamış, bilir ol yerine bilir gibi. Çokluk üçüncü şahıs eki yerinde olan olar daha o devrede iken, larler şeklinde ekleşme yolunu tutmuştur. Bilir, olar yerine bilirler gibi. İşte Batı Türkçesine geçerken durum böyle idi. Yani yalnız çokluk üçüncü şahısta ekleşme olmuş, teklik üçüncü şahısta eksiz hale gelmişti. Diğer şahıslarda ekleşme ancak Batı Türkçesi içinde ve çeşitli safhalar geçirerek ortaya çıkmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde bu şahıs eklerini şu şekilde görüyoruz. Teklik, birinci şahıs, van, ven, vanın, venin, vam, vem. Am, em, ın, in, ne. İkinci şahıs, sın, sin. Üçüncü şahıs, yok. Çokluk, birinci şahıs, vuz, vüz, uz, üz. İkinci şahıs, sız, siz. Üçüncü şahıs, lar, ler. Görülüyor ki eski Anadolu Türkçesi birinci tipteki şahıs eklerinin eski ve yeni şekilleri arasında tam bir köprü durumundadır. Bir yandan eskinin şahıs zamirlerinin açık izlerini taşımakta, öte yandan yeni şekillere giden yolda süratli bir ekleşme içinde bulunmaktadır. Teklik birinci şahıs eki van, ven ve onun genişlemiş şekli olan vanın, venin, Batı Türkçesindeki be, ve değişikliği ile eski çekim şeklinin birinci şahsında kullanılan benden geldiği açıktır. Eski Anadolu Türkçesinde başlangıçta birinci şahıs ekinin böyle olduğu, eski Türkçeden Batı Türkçesine ekin böyle geçtiği anlaşılıyor. Bu ek eski Anadolu Türkçesinde gittikçe azalmış, devre sonunda büsbütün ortadan kalkmıştır. Eski Anadolu Türkçesinde bu ekin nadir olarak birinci şahıslardaki M tesiriyle ortaya çıkmış vam vem şeklini de görürüz. Am em eki ise eski Anadolu Türkçesinde en çok kullanılan birinci şahıs ekidir. Van venden daha sonra ortaya çıktığı anlaşılan fakat kullanışı gittikçe genişleyen bu ek bugünkü birinci şahıs ekinin ilk şekli olmuştur. Bu ekin M konsonantı tabii birinci şahıslardaki M tesiriyle ortaya çıkmıştır. Vokalinin AE olmasında ise van ve'nin dolayısıyla be'nin tesiri olduğu açıktır. Bunu Farsça birinci şahıs fiil çekim ekki emin tesirine bağlayarak aldatıcı bir benzerliğe kapılmamalıdır. Eski Anadolu Türkçesinin bu am em eki Osmanlıca'da da bir müddet kullanılmış ancak Osmanlıca'nın ilk devirlerinden sonra dar vokalli olmuştur. Dar vokalli olduktan sonra da m tesiri ile bir müddet şeklinde yalnız yuvarlak olarak kullanılmış ancak Osmanlıca'nın sonlarında vokal uyumuna bağlanarak bugünkü şekilleri ortaya çıkmıştır. Azeri sahasında ise eskiden olduğu gibi bugün de tamamıyla am-em şekli hakimdir. İn, in, ne ekine gelince bu ekinde ven, benin ve belki de ayın, eyin, emir ekinin tesiriyle ortaya çıktığı söylenebilir. Bu ek eski Anadolu Türkçesinde çok kullanılmamış, böyle olmakla beraber daha sonraki devirlere geçerek Osmanlıca'da da uzun müddet yaşamıştır. 10. kaset 1. yüzün sonu.